Ankara, Ankara.
Yeryüzünde yaşam başlamadan var olan kadim olandır, yaşamın ta kendisidir su. Medeniyetler kurar, medeniyetleri ortadan kaldırır, devletleri güçlü ya da zayıf kılar, tarihe yön verir. Suya sahip olan her şeye sahip olandır, vazgeçilmezdir su. İki hidrojen, bir oksijen atomundan oluşan basit bir formülü var suyun ama canlılar, hatta cansızlar için bile çok değerli. İnsanın dünya sahnesine çıkışıyla birlikte mitolojide, efsanelerde, destanlarda başrolü oynar su. Dün ne kadar önemliyse bugün de o kadar, hatta daha fazla önemli. Stratejik bir kaynak o. Su üzerine o kadar çok söylenecek söz var ki günlerce konuşsak bitiremeyiz. Biz bugün Ankara özelinde konuşmak istiyoruz su konusunu. Konuğumuz Su Politikaları Uzmanı ve Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız. Hoş geldiniz efendim.
Merhaba, hoş bulduk.
Ankara geçmiş dönemlerde de önemli bir kent olmuş aslında ama başkent ilan edilmesiyle birlikte farklı bir kimliğe bürünmüş. Yeni bir fiziki çevre oluşturuluyor örneğin. Birçok kurum ve yapılarla donatılıyor, nüfus artıyor. Ankara'ya yeni gelenlerle birlikte ihtiyaçlar da artıyor. Bunların başında da su konusu geliyor. Öyle değil mi Dursun Bey?
Gayet tabii. Şimdi sizi bir miktar geriye götüreyim isterseniz. 1920'li yıllara, siz de oradan başladınız. Türkiye bir kurtuluş savaşı veriyor ve Ankara başkent ilan ediliyor. Ankara'nın başkent ilan edilmesinden sonra tabii ki Ankara'nın suyunun, tarımının ve kentleşme özelliklerinin birdenbire o ihtiyaçların arttığını görüyoruz. Nüfus artışıyla birlikte. Hı hı. 1920 yılında Ankara'daki nüfusun literatürlerde 20 bin civarında olduğu yazıyor. Ancak ondan öncesi yine uzmanlar 23-24 bin civarında bir nüfusa sahip olduğunu ama büyük bir yangın çıktığını Ankara'da, nüfusun böylece azaldığını söylüyorlar. 1920'de 20 bin olan nüfus, Ankara'nın başkenti ilan edilmesi ve Kurtuluş Savaşı'nın merkezi olması nedeniyle birdenbire göç almaya başlıyor. Ve bu göç Ankara nüfusunda hızlı bir artışa neden oluyor. 1927 yılında nüfus 70 bine, 1934 yılındaki sayımda ise yaklaşık 120 bin civarına çıktığı görülüyor Ankara nüfusunun. Tabii ki bu nüfus artışı bir takım ihtiyaçları da beraberinde getiriyor.
Bunların başında da su geliyor tabii ki.
Kesinlikle. Hı hı. İşte bunu tespit eden Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Ankara için verdiği kararı biraz da sadece başkent olmasına yönelik değil, Ankara'nın gelişmesine yönelik olarak da bazı kararları alarak destekliyor. Bunlardan bir tanesi de Ankara'nın su ihtiyacının ve kentin planlanma ihtiyacının bir şekilde çözülmesi.
Bunları konuşacağız elbette ilerleyen dakikalarda. Cumhuriyet'in ilk yıllarında suyla ilgili çalışmalar hız kazanıyor. Ama Selçuklu ve Osmanlı döneminde de yapılan işler var. Ve hatta daha öncesinde Roma döneminde Kayaş yakınlarındaki Romalılar Galerisi var. Yüzlerce yıl bu galerinin suyundan yararlanılıyor. O dönemlerden başlayarak Ankara ve su konusunu konuşalım istiyoruz. O dönemlerde nerelerden su ihtiyacını karşılıyor Ankaralılar?
Elma Dağı'dan. Yine bazı pınarlardan, çevredeki pınarlardan ve biraz önce sizin de sözünü ettiğiniz gibi nedir? Romalılar tarafından yapılan bazı bentlerden bu ihtiyaçlar karşılanıyor. Ancak bugün örneğin Ankara'da çok bilinen bir yer olan birçok semtin ismi de bu sulardan geliyor esas itibariyle.
Bunla, evet, bunlara da değineceğiz ilerleyen programlarımızda,
evet,
elbette.
Bunlardan bir tanesi de Romalılar döneminde yapılan Bent'ten ismini alan Bent Deresi.
Hı hı. Evet, şu anki Bent Deresi, bildiğimiz Bent Deresi ta ismi o zamandan geliyor.
Evet, Romalılar zamandan geliyor.
Evet.
Şu anda şöyle açıklayalım isterseniz onu. Ankara'ya esas olarak Ankara kentini gözümüzün önüne alırsak harita üzerinde, Ankara'nın geçmişten itibaren su kaynakları Ankara'nın doğusundan, Ankara'nın kuzeydoğusundan ve Ankara'nın güneydoğusundan 3 ana kol olarak gelir. Bu kollar Çubuk Deresi'dir. Hı hı. Ondan sonra Hatip diye anılır ama Hatıp diye de geçer ve İncesu Deresi'dir. 3 ana kol Ankara'yı tarih boyunca beslemiştir. Çünkü bunlar daha yüksek yerlerden doğarlar ve Ankara'ya akarlar. Ve Ankara'nın su ihtiyaçlarını genellikle bu kolları besleyen dereler, pınarlar ve genellikle bu kollar sağlamıştır geçmiş dönemden bugüne. Ama daha sonra tabii bugüne geldiğimizde onu isterseniz daha sonra açıklarız.
Bugüne gelmeden biraz daha geriye tabii baktığımız ki zaman Osmanlı dönemini de merak ediyorum. Osmanlı döneminde peki bazı kanallarla su getiriliyor Ankara'ya. Biraz da bunlardan bahsedebilir miyiz?
Osmanlı döneminde burada esas itibariyle Ankara çok büyük bir yerleşim birimi değil. İşte biraz önce de sözünü ettiğim gibi 1920'lerde nüfusu yaklaşık 20 bin olan, evet, Ankara Kalesi çevresinde toplanan bazı gecekondulardan, evlerden oluşan, işte genellikle su sıkıntısı içerisinde, yeşillikten uzak ve bütün bu şeylerin içerisinde çoğu zaman tozlarla, rüzgarlarla böyle hani yeniden imar edilmek ihtiyacı içerisinde olan bir yerleşim birimi olarak yer alıyor. Ve buralarda daha çok ihtiyaç tarımsal üretim yapan çiftçilerin işte o derelerden aldıkları suyla giderilmeye çalışılıyor. Ve Elma Dağı suyu hala biliyorsunuz mevcut. Bunun gibi tarihten günümüze kalan bazı su kaynakları o dönemde, Osmanlı döneminde de küçük ama daha çok tarımsal üretimle geçimini sağlayan nüfusa hizmet ediyor.
Evet, o zaman günümüze yaklaşmaya başlayalım. Cumhuriyet tarihimize bakalım. Alman mimar Janssen başkent için hazırladığı imar planında Ankara'nın nüfusunun 300 bin olacağını öngörüyor. Ama çok kısa süre içinde bu rakama ulaşıyor Ankara'nın nüfusu.
Evet, tabii ki.
Ve su konusunda da doğal olarak sıkıntılar yaşamaya başlıyor başkent. Çubuk Barajı'nın yapılması da o döneme mi denk geliyor?
Tabii işte o alınan karar aslında şu. 1924 yılında Atatürk'ün de talimatıyla Ankara'ya bir şehir planı ihtiyacı çıkıyor ortaya. Bu planı yapabilecek olan kişinin adı da Janssen olarak tespit ediliyor ve davet ediliyor. Janssen bir plan yapıyor ama tabii bir projeksiyonla bu planı yapıyor. O projeksiyonda da biraz önce sözünü ettiğiniz gibi 300 bin nüfusu koyuyor hedefe. 300 bin nüfus aslında şimdiye bakarsanız çok büyük bir nüfus değil. Ama o dönemlerde düşünün 20 binden başlayan bir Ankara nüfusu.
Nüfusu da birazcık az o dönemde aslında bakacak olursak. Bugünkü gibi düşünmemek
20. lazım. Yüzyılın başındayız. Yani böyle bir durumda bu ihtiyaçlar birbiri peşi sıra geliyor tabii. İşte Janssen önce diyor ki Bent Deresi o zaman işte Romalıların yaptığı o Bent'in bulunduğu ve gerçekten mesire yeri olarak çok önemli bir yer. Ve onun etrafına havuzlar yapalım, mesire yerleri yapalım. Orada işte bir yeni bir ortam yaratalım diyor. O ortam yaratılıyor, yaratılmaya çalışılıyor. Ama Ankara'nın nüfusu arttıkça, gecekondulaşma orada hızlanınca otomatikman bütün bu ihtiyaçları tümüyle birlikte sağlamak, yani işte atık su arıtımı ihtiyacını, kanalizasyon ihtiyacını zorlaşıyor. Otomatikman Janssen'in planlarındaki o Bent Deresi belli bir dönem sonra Cumhuriyet'in ilk 15-20 yılından sonra yavaş yavaş anlamını yitirmeye başlıyor. O durumda işte bugüne gelindiğinde Bent Deresi'ni o gün planlanan şekilden çok uzak bir noktada görüyoruz maalesef diyelim.
Evet. Çubuk bir barajı Atatürk'ün talimatıyla yapılan Türkiye'nin ilk betonarme barajı. Başkentin sembol yerleri arasında. Cumhuriyet'in ilk yıllarında hem kalkınma ve sanayileşme seferberliğinin hem de kenti yaşanabilir hale getirme planının bir parçası Çubuk Barajı. Almanya'da yeni yapılan barajlarda kullanılan inşaat yöntemi kullanılıyor bu barajda. Siz neler söylersiniz?
Tabii. O dönemine göre oldukça ileri teknikler kullanılıyor ve çok önemli bir karar veriliyor. Ankara için Çubuk bir barajı bir sembol biliyorsunuz. Yani çok uzun dönem Ankara'ya içme suyu, içme ve kullanma suyu temini ve aynı zamanda taşkın önleme konusunda hizmet etmiş bir baraj. Bir sembol, bir simge önemi var. 1994 yılına kadar bu baraj hizmet veriyor. Ben DSİ'de çalıştığım dönem içerisinde o barajın artık dolmaya başladığını, dolma nedeniyle de ortaya çıkan problemleri bildiğim için 94 yılında artık barajın işlevi ortadan kalkıyor. Bunun nedeni rezervuarının dolması ve aynı zamanda da suyunun kirlenmesi. Ama öyle kalmıyor iş. Çubuk bir barajının ifade ettiği şey Türkiye için önemli ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Çubuk bir barajını 2022 yılında tekrar su biriktirmek şekliyle rekreasyon alanı olarak açıyor. Şu anda Çubuk bir barajı Ankaralılara çok güzel bir rekreasyon alanı olarak hizmet ediyor. Ve o dönemde alınan bu kararın, bakın ilk barajımızdır bizim Çubuk bir barajı. Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk barajıdır. Çok büyük bir rezervuar kapasitesine sahip olmasa bile biraz önce sözünü ettiğiniz imkansızlıklar içerisinde gerçekleştirildiği için hem bizim açımızdan yani su mühendisleri açısından hem de gelişmekte kalkınmakta olan bir ülkenin su ve içme suyu, kullanma suyu ve sanayi suyu ihtiyacının karşılanması açısından çok büyük bir önem taşıyor. O öneme binaen biz Çubuk Bir'den aldığımız o mirası Türkiye'yi şu anda bakın yaklaşık 3-5 milyon metreküptür Ankara Çubuk Bir'in kapasitesi 180 milyar metreküp'e çıkardı Cumhuriyet. Yani oradan Çubuk Bir'den bugüne gerçekten Türkiye su ve su yönetimi konusunda çok büyük aşama kaydetti.
Çubuk Barajı başkentin su ihtiyacını tam olarak karşılamakla kalmıyor. Aynı zamanda yaklaşık 3000 hektarlık bir araziyi de sulayabiliyordu. Tabii ki. 40 bin çam, 100 bin akasya ve birçok ağaç ve bitki ev sahipliği yapıyor. Doğru. Ve ülkenin prestijini artıran bir mühendislik harikası olarak nitelendiriliyordu. Barajın başlangıcından bitişine kadar Atatürk'ün bu konuyla bizzat ilgilenmesi de önemli, öyle değil mi?
Kesinlikle. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o dönemde verdiği bir takım talimatlar var. Yani su yönetimini öyle bir sıkı tutmalıyız ki kalkınmamız, gelişmemiz buna bağlı diye bir takım talimatlarını biliyoruz Mustafa Kemal Atatürk'ün. Ve bu anlamda da özellikle Çubuk Bir'in başlanmasına ve tamamlanmasına bizzat yaptığı konuyu izlemesiyle büyük katkıda bulunuyor. Bakın 6 senede bitmiş bir baraj. Hı hı. Aslına bakarsanız şimdi tabii biz de bu dönemlerde o 6-7 senede bir barajı planlayıp bitirmeye çalışıyoruz ama Çubuk Bir gibi bir barajın o dönemin koşulları içerisinde 6 sene içerisinde 1928'de planlama çalışmaları başlıyor. 1930'da inşaatına başlanıyor. 36 yılında o zaman Başbakan İnönü'nde katıldığı bir törenle Çubuk Barajı işletmeye açılıyor. 6 sene içerisinde baraj tamamlanıyor. Bu da tabii ki belirli bir takibin sonucu mutlaka oluyor dememiz gerekiyor. Çünkü yoksulluklar ve yoksunluklar içerisinde bir Türkiye Cumhuriyeti var başlangıç aşamasında.
Evet, Ankara'nın nüfusu artmaya devam ediyor demiştik.
Evet, hızla.
70 dakikalarda.
Hızla. 1975 yılına kadar artmaya devam ediyor. Hı hı. 27 yılından 1975 yılına kadar Ankara müthiş bir nüfus artışıyla karşı karşıya. Aslında bunun içerisinde sadece Ankara içerisindeki nüfusun değil, aynı zamanda Ankara merkezi bir yer. Aldığı göçlerin de çok büyük bir oranda katkısı oluyor. O göçler de Ankara'ya 1975 yılına kadar nüfus artışında büyük oranda etkiliyor.
Evet, Çubuk Barajı yetmiyor tabii ki.
Hayır.
Peki su ile ilgili hangi kurumlar kuruluyor bunun
işte,
ardına?
Orada Türkiye Cumhuriyeti'nin su konusundaki kurumsal gelişmesi, aynı zamanda Ankara çevresi, tarımsal su, sanayi suyu, içme ve kullanma suyu açısından da etkili oluyor. İşte toprak su, yol su, elektrik gibi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü gibi bir takım kurumlar Ankara ve çevresinin gerek tarımsal sulaması, gerek içme ve kullanma suyunun temini açısından üzerine düşen bütün görevleri yapıyorlar. Ama daha sonra bu görevler 1980 yılların başından itibaren büyük şehir olan belediyelerde su ve kanalizasyon idarelerine veriliyor. O günden sonra da Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Ankara'nın içme ve kullanma suyuyla atık su arıtımı konusundaki görevleri üstlenerek işi bugüne getiriyor. Bunu sadece şunun için söylüyorum. Tabii ki içme ve kullanma suyundan bahsedersek böyle ama tarımsal sulama, Ankara çevresindeki tarımsal sulamanın gelişmesi falan gibi konular da hala DSİ Genel Müdürlüğü'nün görev yetki ve sorumluluk alanları içerisinde kalıyor. Bu arada il özel idareleri tabii işin içerisine giriyor. Kurumlardan bahsetmemi istediğiniz için ona. Yani Türkiye'nin su ve toprak kaynaklarının geliştirmesi konusunda yetkili biraz önce saydığım kurumlar, kuruluşlar Ankara suyu içinde aynı şekilde çalışmalarına devam ediyorlar ve bugüne getiriyorlar bizi.
Peki bunun dışında başka barajlarımız da var. Bunlardan da bahsedelim.
Çok fazla tabii ki. Şu anda Ankara'ya 11 tane baraj, irili ufaklı. 11 baraj hizmet veriyor. Peki bu kapasite yeterli mi?
Yeterli mi?
Hayır. Şöyle kapasite yeterli. Kapasite hatta fazla yani 3 katı. Bizim bir yılda Ankara'nın şu anda kullandığı bu yıl itibariyle kullanacağı su miktarını yaklaşık 450-500 milyon metreküp olarak tahmin edebiliriz. Ama barajlarımızın kapasitesi bunun 3 katı. Yani baraj kapasitemiz yeterli. Ankara çevresine sorduğunuz soru itibariyle cevap vereyim. Evet, yeterince suyu depolayacak depolama tesisi baraj yapılıyor. Ama gelen su yeterli mi diye sorarsanız işte orada soru işaretleri çıkıyor ortaya.
Evet.
O nedenle bu suyumuzu aslına bakarsanız geçmişte su konusunda çok zengin olmayan bir Ankara bugün de barajları yapmamıza rağmen bu barajlarda suyun toplanması mümkün olmasına rağmen artan nüfus, artan ihtiyaçlar itibariyle konuya baktığımızda suyun yine dikkatli kullanılmasında bizi zorunlu tutuyor.
Ankara'da kaybolan derelerimiz var mıdır? Bugünkü durumların nasıldır?
Tabii ki. Şimdi Ankara, bizi dinleyen Ankaralı dinleyicilerimiz şu anda yürüyorlarsa bazı caddelerde aslında altında yürüdükleri caddenin altında büyük olasılıkla bazı derelerin, geçmişte derelerin geçtiğini bilerek yürümeleri gerekiyor. Çünkü Ankara biraz önce sözünü ettiğim gibi doğusundan, kuzeydoğusundan ve güneydoğusundan 3 ana kolda akarsuları alan ve daha sonra bunları Ankara çayında birleştirip sonra da Sakarya Nehri'ne boşaltan bir yapıya sahip. Yani bir nehir yapısına sahip. Ama bu nehirlere bazı mahallelerden, bazı ilçelerden küçük pınarlar bağlanıyor. Sayalım isterseniz Bülbül Deresi, işte Kavaklı Dere, onun dışında işte Çubukçayı'nı herkes bilir. Bunun gibi şeyler. Evet. Bu anlamda Ankara'nın içerisinde birçok çayın mevcudiyeti geçmişte varken sonradan hızla kentleşen, hızla gelişen ve büyük oranda da dışarıdan göç alan Ankara bunların üstünü kapatarak caddeler ve özellikle Bent Deresi'ni de bir atık su kanalı haline dönüştürüyor. Ve belki burada gelişmemizde Ankara'nın kentsel gelişiminde biraz hata yapıyor geçmiş dönem. Ama o dönemin koşulları içerisinde yapılan bu hataları bugün de devam ettirmememiz gerekiyor diye düşünüyorum.
Peki yaşla birlikte biriken su oranı direkt olarak ilintili midir sizce? Ankara'ya düşen yıllık ortalama yağış miktarı ve iklim değişikliğine etkisi konusunda?
Türkiye ortalamasının altında. Yani Ankara öyle çok yağış alan bir bölgemiz değil biliyorsunuz.
Evet.
Yani Orta Anadolu'yu dikkate alacak olursak Ankara'nın yağışı yıllık ortalama uzun dönem yağış miktarı yaklaşık 400 milimetre civarında. 575-580 milimetre Türkiye ortalamasını alırsak ortalamanın altında. Ama bu da yani bize çok fazla bir şey göstermiyor. Değişken, nesi değişken? Yıllara göre, mevsimlere göre bu yağış değişiyor. Yıllara göre bazen az bazen fazla ortalamayı tutturacak şekilde fazla gelen bu yağış 2 sene ard arda eğer düşük seviyede gelirse ki 2006-2007 yıllarında biz bunu Ankara'da yaşadık. Ankara su temini açısından riske giriyor. Peki bu risk şu anda da geçerli mi? Gündemde mi? Kısmen çözüldü. Sebebi Ankara artık kendisinin bulunduğu Kızılırmak Havzası, onun dışında Sakarya Havzası ve Konya Kapalı Havzası'nın dışındaki havzalardan su temin ediyor. Nereden? Mesela işte Ankara kentine yaklaşık 100 kilometre uzak Gerede Işıklı regülatöründen 32 kilometrelik bir tünelle Ankara'ya su geliyor şu anda. Çamlıdere Barajı'na geliyor. O barajdan da İvedik Arıtma Tesisi'ne. Yani Ankara kendi çevresindeki suların birçoğunu topladı ama bu da yetmedi kendisine. Kendi havzalarının bulunduğu havzanın dışındaki havzalardan su temin etmek zorunda kaldı. Bu bize bir işaret veriyor. Bunun dışında bir başka şeyde 2007-2006 yılındaki o dönemde hızla bitirilen Kızılırmak projesi var. Ondan da bahsetmem gerekiyor bu durumda. Yaklaşık 123 kilometre uzaktan Kesik Köprü Barajı'ndan Ankara'ya 3 hatla, 3 boru hattıyla su temin edilmeye çalışıldı. Bu hatlar da döşendi ama biz bu hatları Ankara için daha az kullanmayı tercih ediyoruz. Sebebi o kesik köprüden gelen suyun kalitesi diğer Ankara'yı besleyen diğer barajlardaki suyun kalitesinden daha düşük olduğu için buna umarız hiç ihtiyacımız olmaz diyoruz. Ama zaman zaman da kullanıyoruz. Yani ez cümle Ankara su temini, su güvenliği açısından, miktar açısından büyük bir risk içerisinde olmayan bir kentimiz. Ama su kalitesi açısından aynı şeyi söylememiz mümkün değil.
Bütün doğal kaynakların olduğu gibi suyun da bir ekonomik değeri var. Ancak suyun değeri diğerlerinin çok ötesinde. Çünkü yaşam ve yaşanabilir ortam suyla mümkün hale geliyor. Yani su yoksa diğer hiçbir doğal kaynağın anlamı yok biz canlılar için. Bu yüzden su, ülkelerin varlığı, gelecekleri, güvenlik çıkarları ve ekonomik gelişimleri açısından büyük öneme sahip bir kaynak olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktadan baktığınızda Ankara'yı nasıl değerlendiriyorsunuz? Alınan önlemler ya da hayata geçirilen, geçirilmesi düşünülen projeler yeterli mi Ankara için?
Şöyle, Ankara gerçekten başkent olmasının getirdiği özellikle de hep dikkatleri üzerinde topladı. Ama buna rağmen de tabii kurak bir periyot yaşadı, işte biraz önce sözünü ettiğim. Fakat bunu sadece Ankara için söylememiz mümkün değil. Türkiye genelinde iklim değişikliği etkisinin su kaynakları üzerindeki olumsuzlukları birçok yerde yaşanıyor. Ankara bunun önlemlerini olabildiğince aldı. Ancak yine yetersiz olduğunu söyleyebileceğim konulardan bir tanesi, mevcut suyumuzu daha iyi kullanma konusunda Türkiye ortalamasının üzerine Ankara'da çıkabilmiş değil. Nereden bahsediyorum? İşte şebekelerde kaybolan sulardan, kayıp ve kaçaklardan söz ediyorum. Bu kayıp ve kaçaklar Ankara'da %35-40 civarında. Bunun da tabii biraz önce sözünü ettim, 120 kilometreden, 100 kilometreden su getirdikten sonra bu getirdiğiniz suyun üçte birini de hatta daha fazlasını şebekelerde kaybediyorsanız eğer, daha yapmamız gereken bazı işler vardır diye düşünüyorum.
Evet. Bu arada hani şöyle haberler okuyoruz, 25 sene içerisinde dünyada su savaşları çıkacak gibi. Bunlar konusunda neler söylersiniz?
Eğer bir savaş çıkacaksa, ki ben bu konuda bir de kitap yazdım, Sudan Savaşlar diye. Bir savaş çıkacaksa bu savaş...
Gerçekten az mı suyumuz bu kadar? Aslında merak ettiğim konu bu.
Aslına bakarsanız Türkiye'de olduğu gibi dünyada da su yerel ve bölgesel ve mevsimsel olarak eşitsiz dağılmış bir kaynak. Yani siz şimdi Orta Anadolu'ya düşen yağışın miktarıyla Karadeniz, Rize bölgesini kıyaslayamazsınız. Yaklaşık en az 5-6 kat fark var. Hatta 10 kata yaklaşan fark var. Bu durum dünya için de geçerli. Ama ülkemize gelecek olursak, ben su konusundaki gerilimlerin ülkeler arasındaki bir takım ilişkileri büyük oranda olumsuz etkileyeceğini düşünüyorum. Ama ondan önce bu etkileşim, bu gerilimler ülke içerisinde kentler veya yönetim şekline göre eyaletler arasında yaşanacak. Hatta yaşanmaya başlandı bile. Amerika Birleşik Devletleri'ne bakın, Kaliforniya eyaleti yıllardır kuraklık yaşıyor. Şimdi Ankara'nın da, İstanbul'un da, İzmir'in de sularının çok büyük bir bölümünün kendi il sınırları dışında başka havzalardan transfer edildiğini düşünecek olursak, o zaman iklim değişikliği etkisiyle ortaya çıkan bazı su konusundaki olumsuzluklar illerin su yönetimleri arasındaki gerilimi arttırma riski taşıyor. Umarım olmaz. Bugünden bu önlemleri almamız gerektiğini ifade etmek için söylüyorum. Biraz önce sözünü ettiğiniz gerilimler ülkeler arasında tabii ki yaşanma riski var, ama ondan önce ülke içerisinde, iller arasında veya bölgeler arasında bazı gerilimler yaşatma riski daha yüksek bence.
Peki biz kişi bazında su israfını engellemek için neler yapabiliriz?
Çok şey. Mesela bu konuda önce düşüncemizi değiştirmek zorundayız. Aslına bakarsanız biz uzun yıllardır iddia ediyoruz, su üzerine artan baskıları dikkate alacak olursak bazı önlemleri hızla hayata geçirmemiz lazım. Nedir bunlar? Sadece su yönetimine düşen görevler değil. Su yönetimi, bir kere su yönetim anlayışını radikal bir şekilde değiştirmek zorunda. Çünkü bu baskılar artıyor, hızla artıyor ve her gün artık bu ihtimal olmaktan çıktı, yaşanılır hale geldi iklim değişikliğinin etkileri. Onlar bu anlayışı değiştirirken bizler de kullanıcılar olarak kendimizin su kullanım alışkanlıklarımızı gözden geçirmek zorundayız. Nedir bu gözden geçireceğimiz şeyler? Yani en basitinden kendi evimizde kullandığımız suyu, yapılan araştırmalar, aparatları değiştirerek, daha dikkatli kullanarak %30 civarına kadar azaltma imkanımız var. Otomatikman bunu yaparken bunun dışında da bir çok önemli görevi de atlamamamız lazım. Onu da buradan izleyicilerimiz, dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Bakınız, en kolay yapabileceğimiz şeyin adı suyla ilgili olarak su kaynaklarını kirletmemektir. Çünkü Türkiye'nin su kaynakları sadece miktar açısından değil, iklim değişikliği etkisiyle aynı zamanda kirlilikle bağlantılı olarak da çok büyük risklerle karşı karşıya. Kirlettiğimiz suyun bedelini yine biz ödeyerek onu temizleyip kullanmaya çalışıyoruz. Böyle bir sürecin içerisine girmemek için süreci başlangıçta o alışkanlıklarımızı gözden geçirmek dediğimiz noktada bir miktar değerlendirmemiz lazım. Mesela yapmıyorsunuzdur umarım, büyük bir ihtimalle kızarmış 1 litre bir yağı lavabonun içerisine dökerek 1 milyon litre suyu bu şekilde bir kirliliğe tabi tutmak artık yapılmaması gereken bir şey. Bununla ilgili olarak gerek yerel yönetimlerin gerek bizlerin işte suyu kalite ve kalite açısından da miktar açısından da korumaya yönelik davranışlarımızı biraz daha sorumlu bir noktaya çekmek, toplumsal bilinci bu konuda arttırmamız gerekiyor. Şu anda yaptığımız radyo yayını da aslına bakarsanız buna yönelik çok güzel bir ortam.
Evet, atık su konusuna biraz daha değinecek olursak biraz daha atık su ile ilgili bize bilgi verebilir misiniz?
Çok güzel bir nokta. Mesela hepimiz şu genellikle daha doğrusu şu yanılgıya düşeriz. Su temin edildikten sonra iş bitiyor. Hayır, bitmiyor. Yeni başlıyor. Çünkü o temin edilen suyu biz kullandıktan sonra, kirlettikten sonra doğaya oradan aldığımız şekilde teslim etmek zorundayız. Bu bizim görevimiz. Su yönetiminin görevi. Eğer bunu yapmazsak ne olur? Bunu yapmazsak biraz önce söylediğim gibi yaşanılır bir çevre olmaktan çıkarız. Çünkü suyu kirlettiğiniz andan itibaren çevrenizi aşama aşama çok büyük oranda kirletme riskiyle, kirlenme riskiyle karşı karşıya bırakıyorsunuz. Toprak kirleniyor. O toprağın kirlenmesinden ortaya çıkan sorunlar doğrudan canlılara yansıyor. Ve o da bizi etkiliyor. Ankara özelinde gelecek olursak, Ankara suyunu, kullandığı suyu temizleme, arıtarak doğaya verme konusunda çok büyük bir girişimde bulundu. Tatlar arıtma tesisini yaptı. 750 bin metreküp gün. Ankara'da bir günde yaklaşık şu anda 1.3 milyon metreküp su kullanılıyor. Tatlar arıtma tesisi ikinci, üçüncü aşamaları devreye girdiğinde Ankara'nın tümü suyunun, kullandığı suyunun tümü arıtılarak doğaya verilmiş olacak. Bu anlamda Ankara aynı zamanda kullandığı suyu arıtarak, arıtılmış atık suyu Ankara çayına bırakarak aslına bakarsanız çevreci bir yaklaşımı da su temini içerisine uygulamış durumda. Onun dışında diğer Ankara'nın ilçelerindeki arıtma tesisleri de buna tabii ki yardımcı oluyor.
Ankara'nın bugüne kadarki su yönetimi konusunda yaptıkları nelerdir?
Ankara başkent olmasının da kendisine verdiği avantajla su konusunda tabii ki su temini güvenliği konusunda Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana aşama aşama yapılan çalışmalardan büyük oranda faydalandı diyebiliriz. Bu anlamda biraz önce de sözünü ettim. Ankara'nın içme ve kullanma suyu depolama kapasitesi oldukça yüksek. Atık su arıtma tesisleri merkezi olarak kapasite açısından hızla yeterli seviyeye ulaştırılmaya çalışılıyor. Ankara çevresindeki sulama suyu kullanımı ülkemizin diğer bölgelerindeki kullanımdan daha da iyi durumda diyebiliriz. Yani suyun modern sulama teknikleriyle kullanılması açısından. Bu anlamda Ankara, şunu söyleyebiliriz, su yönetimi açısından Türkiye'de atılan adımlardan öncelikle nasibini alan bir il olarak önümüze çıkıyor. Ama Ankara'nın şanssızlığı nedir? Ankara yağış açısından Türkiye ortalamasının oldukça altında bir yıllık ortalama yağışa sahip bir kentimiz olduğu için alınan bu tedbirlerin yine su kullanıcıları tarafından su kullanım bilinçlerinin arttırılması ve su kullanım alışkanlıklarının değiştirmesiyle desteklenmesi gerekiyor.
Peki Sayın Yıldız, son olarak aktarmak istediğiniz, eklemek istediğiniz bir husus var mıdır?
Çok teşekkür ederim. Bu konuda gerçekten sorumlu bir yayıncılık politikası izliyor TRT. İşte bu anlamda Ankara'nın suyundan başlayarak dünyanın suyuna kadar uzanan bir yolculuğa çıktık. Bu yolculukta suyun stratejik öneme sahip, ekolojik denge korunarak, ekonomik anlayış dikkate alınarak sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi gerçeği öne çıktı. Ama bir başka gerçek daha öne çıktı. Su yöneticilerinin suyu bu anlamda sürdürülebilir yönetmesine bizlerin de su kullanıcıları olarak katkıda bulunmamız gerekiyor. Ben bu mesajla çok teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum.
Biz teşekkür ediyoruz efendim. Su yaşam kaynağımız ve su olmadan hayatta kalmak mümkün değil. Bu hafta Ankara'nın başkenti olmasıyla birlikte ortaya çıkan su ihtiyacı ve bunu karşılamak üzere neler yapıldığını konuştuk. Ankara'nın bugünkü konuğu Su Politikaları Uzmanı ve Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız'dı. Çok teşekkür ediyoruz yine. Program yapımcımız Neslihan Değirmencioğlu, teknik yapımda Aslı Yıkılmaz ve spikeriniz ben Burcu Aydemir. Hepinize başkentten selamlar gönderiyoruz. Hoşçakalın.
Ankara.